Ayrım 26, Yağmur'un 700'ü, Süheyla Acar. 3 gün içinde koştura koştura şehrin bütün mağazalarını alt üst etmiş, göğüs dekoltesi istediğimden biraz daha açık olsa da o geceye uygun kırmızı bir elbise bulmuştum sonunda. Kokteylde şirketteki diğer genel müdür yardımcılarıyla ayaküstü laflarken bir yandan da kalabalığın içinde kumral, uzun boylu, göbeksiz ve ela gözleri olan birilerini arıyordum. İşim hiç kolay olmayacaktı anlaşılan. Uzaktan bakıldığında salonda bu tarife uyan öyle çok erkek vardı ki hangisinin Okan olduğunu nereden bilecektim. Ben seni bulurum derken kendinden son derece emindi. Oysa bana fazlaca iddialı gelse de geceye kırmızı elbiseyle katılmış iki kadın daha vardı. Biri boya sarışınıydı. Onu elemek kolay olacaktı Okan için. Diğerinin saçları benim gibi siyahtı ama benden daha uzun boylu ve biraz daha kiloluydu. Bir de ten renklerimiz farklıydı. Ben esmerdim, o beyaz. Güzel bir kadındı. Tarafsız bir gözle bakıldığında benden daha güzeldi. Orada ayaküstü, bunu kendime itiraf etmek hiç de kolay olmadı benim için. İçim burkulmuştu. Okan'ın da aynı tespiti yapacağını, sonuçta aradığı kadının o değil de ben olduğumu anladığında hayal kırıklığına uğrayacağını düşünüyordum. Bir yandan da kalabalığın içinde bakışlarımın karşılaşacağı ela rengi bir çift göz arıyordum. İlk içkilerimizi bitirdikten sonra açık büfeye gitmiş tabağıma yiyecek alırken tam arkamda sesini duydum. Evet, Okan'ın sesiydi bu. Karnını çok doyurma istersen. Buradan az sonra kaçıp birlikte yemeğe gideceğiz. Okan, dedim yüreğim ağzımda, sonra döndüm. Dikkatle beni süzen, ela rengi bir çift gülen göz. Soluğumu tutmuş bir şey söylemesini bekliyordum. O ise sakin görünüyordu. Gülümseyerek elindeki beyaz şarap kadehini bana uzattı. Bu arada çok güzel görünüyorsun. Gülmeye başladım. Ya ben olmasaydım? Salondaki kırmızı elbiseli en güzel kadın demiştik. Kontrolüm dışında ve bir anda bütün yüzüme yayılan gülüşümü saklamayı denedim ama beceremedim. Az önceki vesveselerimden, kuruntularından eser kalmamıştı artık, rahatlamıştım. Sonra neler konuştuk, o salondan çıkıp da restorana nasıl, hangi yollardan geçerek gittik hatırlamıyorum bile. Birbirine geçen yavaş çekim planlarla kurgulanmış, romantik bir sahnenin içinde gibiydik. Romantik komedi demeliydim aslında, çünkü gülüyorduk. Her cümlenin önünde arkasında vara yoğa gülüyorduk. Yemekte boğazı tepeden gören pahalı restoranların birindeydik. Dışarıda ağır ağır boğazı geçen gemilerle, ışıl ışıl köprüyle, yanıp sönen karşı kıyılarla İstanbul, en soylu renklerle dokunup ayaklarımın altına serilmiş değerli bir halı gibiydi. En azından o gece, o saatlerde öyle gelmişti bana. Bu şehir ve bu adam hayatın bana verdiği bir armağandı. O güne dek aldığım en heyecan verici armağan. Karşımda oturan adam hem tanıdıktı hem de yabancı. Sesindeki, kullandığı sözcüklerdeki aşinalık rahatlatıyordu beni. Ama konuşurken, bana bakarken gözlerinden yayılan o ışık, o sıcaklık. Güzel bir kadınsın sen Lale. Gülerken sadece yüzüne değil, bütün bedenine yayılan o kıpır kıpır neşe. Aynı zamanda komiksin galiba. İnce uzun parmakları bir şeyler anlatırken açılıp kapanan, birleşip ayrılan elleri. Elleri. Ben o elleri istiyorum. İstiyorum o elleri. Hiç kıpırdama dedi. Sakın dönme. Tam arkamdaydı. Bir eliyle hafifçe saçlarımı kavrayıp diğeriyle fermuarı indirdi. Kırmızı elbise ayaklarımın dibindeydi. Elleri yüzümde, dudaklarımda, boynumda. Hafif bir rüzgar gibi ensemde, kulağımın ardında gezinen öpüşlerinin arasından bir kez daha fısıldadı. Sakın dönme. Ellerimle keşfetmek istiyorum seni. Omuzlarımdan aşağı sıyrılıp giden sütyenin altından göğüslerimi kavrayan avuçları sonbahar sabahları kadar serindi. Sütyen giymesen de olurmuş, göğüslerin çok güzel. Elleri karnımda, kasıklarımda gezinirken bedeni artık bütün ağırlığıyla kalçalarımdaydı. Gecenin böyle de seyredebileceğini düşünerek o sabah serdiğim saten çarşafların üzerine devrildik. Sabahın ilk ışıklarına dek süren, her seferinde bitti derken daha da büyüyen bir merak ve arzuyla yeniden başlayan, göz gözü görmeyen bir sevişmenin içine bıraktı kendimizi. İnsanı her köşe başında önüne çıkan, başka bir sürprizle bütün yorgunluğunu unutturan bir yolculuk gibiydi. Yepyeni bir şehri adım adım keşfetmek gibiydi. Okan'la sevişmek güzeldi, çok güzeldi. Seviştik ama acaba birbirimizi sevecek miydik? Ne düşünüyorsun diye sorduğunda hafifçe gülümsedim. Bana göbeğim yok demiştin. Telaşla yataktan fırlayıp ayağa kalktı. Göbeğini içine çekerek dimdik durdu. Sen buna göbek mi diyorsun? İnsaf Lale, çarpılacaksın. Tanrım, çok şeker bir şey bu. Ben bu adama aşık mı oluyorum? Yeniden aşık mı oluyorum? Okan'la karşılaşıncaya dek Tek büyük aşkım Sinan'dı. Sinan'ı tanıdığımda çok gençtim ama yıllarca büyük bir aşkla sevdim onu. Her şeyi ve herkesi arkada bırakıp öyle gitmiştim Sinan'a. Belki de bu yüzden onu içimde biriktirdiğim bütün sevgilerle sevdim. Çocukluk arkadaşım Dile'yi, ilk aşkım Ali'yi, annemi, babamı, Can'ı, Gül ablamı sever gibi sevdim. Uzun sürgün yılları boyunca benim için yalnızca aşık olduğum adamdan, kocamdan ibaret değildi. Hayatta sahip olduğum her şeydi Sinan. Kocam, babam, arkadaşım, can yoldaşım, sevdiğim adam. Şimdi Okan'la yaşadığım ise bambaşka bir şeydi. Sinan gibi sayısız kimliği yoktu gönlümde. Okan sadece Okan'dı. Ama Okan'ın hoşlandığı Lale, benim henüz yeterince tanımadığım bir kadındı ve galiba ilişkimizde bana en çok heyecan veren de buydu. Onunla birlikte hayatımda ilk kez güzel ve seksi bir kadın olduğumu hissediyordum. Yepyeni bir keşif gibiydi bu. Bir sabah dilinin ucunda hiç kimsenin bilmediği muhteşem bir şarkıyla uyanıp da o şarkıyı aniden olağanüstü bir sesle söylediğini fark etmek kadar şaşırtıcı ve büyüleyiciydi. Okan o güzel ve seksi kadını Sinan'dan ayrı geçen yalnız ve sevgisiz yıllar boyunca arkasına sığındığım güçlü, kararlı ve mantıklı iş kadını Lale'nin içinden cımbızla çeker gibi bir anda alıp gün ışığına çıkarmış, günlerin hızla orta yaşa taşıdığı 36 yaşımı baş döndürücü bir aşkla ve yepyeni heyecanlarla doldurmuştu. Onunla yaşadığım, kış ortasında çoktan geride kaldığına inandığımız ışıklı yaz günlerini uyanmak gibi bir şeydi. Sıcacık ve pırıl pırıl bir şeydi. İçimde hızla büyüyen şeyin aşk olduğuna inandığımda önce Sinan'la konuştum. Başkasından duymanı istemedim Sinan. Ben yeniden aşık oldum. Dedim ya, Sinan'ın içi sızladığında hemen anlarsın. Gözlerinden geçen o teril teril, incecik tülün ardından kocaman gülümseyip ne güzel demişti. Mutlu olmanı çok isterim Lale. Okan'la çarçabuk sevdik birbirimizi. Bir yıla kalmadan evlendik. Evlendikten bir yıl sonra da Su geldi. Su doğduğunda Sinan'ın ben sende en çok onu seviyorum dediği içimdeki çocuğun sesini susturdum, büyüdüm ve anne oldum. Okan ise 40 yaşında kocaman bir çocuktu. Önceleri fark etmemiştim onun aslında kocaman bir çocuk olduğunu. Anne olup da birdenbire büyüyünce anladım galiba. Seksi bir oyun gibi aksesuarla ve ritüellerle süsleyerek yaşamayı seven bir adamdı. Yatak odasında boy boy aynalar, şampanya, çikolata, tiril tiril gecelikler, baby doll'ler, jartiyerler, yüksek topuklu ayakkabılar ve arada sırada denk düşerse biraz da esrar. Cinselliğin onu tanıyınca dek pek de iyi bilmediğim bir boyutuydu bu ritüeller ama benim de hoşuma gidiyordu. Bebek doğuncaya dek hiç vazgeçmedik, sabahlara dek süren uzun geceler boyu doya doya seviştik. Bebekten sonra hayatımızda birçok şey ister istemez değişmişti. Sadece sevişeceğimiz saatleri değil, bütün hayatımızı ona göre belirlemek ve kısıtlamak zorunda kalmıştık. Ben daha hastanede bebeğimi kucağıma alıp da artık bir anne olduğumu hissettiğimde, o günden sonra sadece Su'nun değil, aynı zamanda biraz Okan'ın da annesi olacağımı anlamıştım galiba. Gerçekten de sonraki dönemde tıpkı bir çocuğun gönlünü yapar gibi onun isteklerini elimden geldiğince yerine getirmeye, bebeğimi büyütürken aynı zamanda kocamı da mutlu etmeye çalıştım. Ama hiç kolay bir şey değildi bu. Salonda tam Okan'ın istediği gibi bir atmosfer yaratmış, mumları yakıp müziği açmış, kendimizi ateşli bir sevişmeye hazırlamışken Su uyanıyordu. Çaresiz her şeyi olduğu gibi bırakıp bir koşu kızımın odasına gidiyordum. Orada üzerimdeki baby dolu yarı belime kadar sıyırmış kucağımda bebeğimle otururken her şey olağanüstü komik geliyordu bana. Su büyük bir iştahla mememe yapışmış. Emerken kıkır kıkır gülmekten alamıyordum kendimi. Ne olursa olsun böylesi aksilikler yüzünden keyfimi kaçırmıyordum hiçbir zaman. Okan ise tam dönme dolaba binme sırası kendisine geldiği anda yerini başkasına kaptırmış bir çocuk gibi ciddi ciddi bozuluyordu. Hiçbir şey söylemese de halinden tavrından oflaya puflaya bir hüşüm yerinden kalkıp kendisini yatak odasına kapatmasından ben bebeği uyutup yanına gittiğimde de inatla uyur taklidi yapmasından anlıyordum bunu. Önceleri kırılıyordum bu davranışlarına. Sonra yavaş yavaş ona da alıştım. Zaman içinde de iyice emin olmuştum artık. Okan Su'yu kıskanıyordu. Oysa bu bebeği o da çok istemişti. Şimdi yaptığı çocukça bir şeydi elbette ama dedim ya kocaman bir çocuktu o da. Su biraz büyüdüğünde en azından bebeklik evresini geçirince her şeyin yavaş yavaş düzeleceğini inandırmıştım kendimi. Bir yandan da iş hayatımda aklıma koyduğum kariyer planının gerektirdiği adımları birer birer atıyordum. 4 yılı aşan bir genel müdür yardımcılığından sonra artık sıra genel müdürlükteydi. Bulunduğum inşaat şirketinde önümün daha uzun yıllar tıkalı olduğunu anlayınca, Su'nun doğumundan 1 yıl sonra oradan ayrılıp ev ve ofis mobilyaları üretimi ve pazarlamasında faaliyet gösteren bir şirketler grubunun pazarlama şirketine genel müdür unvanıyla transfer oldum. Ufak tefek sorunlar görmezden gelinirse hayatımda her şey yolunda gidiyordu. Çocuk da olsa aşık olduğum bir kocam, dünyalar güzeli bir kızım, sevdiğim ve başarıyla sürdürdüğüm bir işim vardı. Bence az buz değil, hayatımda her şey mükemmel bir şekilde yolundaydı. Çocuk ruhlu bir koca ile yaşamanın bir dizi hoşlukları vardı elbette. Ama aynı zamanda göze almak zorunda olduğun bedelleri de vardı. Evlendiğimizde Okan eski şehre bakan manzarasını çok beğendiği için benim Salacak'taki evime yerleşmiştik. Su doğunca o eve sığışamadık. Yine Salacak'ta çok daha büyük bir eve taşındık. Bebek ve yeni işim aynı zamana denk gelmişti. Bu yüzden benim gönlümden geçen Su için evde yatılı bir bakıcı bulundurmaktı. Okan bana ait saatleri bir yabancı ile paylaşamam diyerek ısrarla karşı çıktı buna. Çaresiz iş yerinde bütün gün süren yoğun çalışmanın ardından evde de kimi işleri üstlenmeye razı olmuştum ama hiç kolay değildi. Akşamları tam bir cürcüne geçiyordu artık. Bir yandan sofrayı kur, sofrayı kaldır, bulaşıkları yerleştir, öte yandan bebeği doyur, altını değiştir, uyut. Geceleri yorgunluktan bitap düşmüş bir halde kafamı yastığa koyduğumda bebek yeniden uyanıyordu. Her gece uyanıp 1-2 saat daha onunla oyalandıktan sonra sabahları en geç 8:30'da ofiste olmak zorundaydım. Hiçbir işinden tutmadığı halde Okan bir süre sonra bu curcunaya dayanamadı. Önceleri işten çıkıp düzenli saatlerde eve geliyordu ama Su'nun doğumunun üzerinden 6 ay geçmeden sık sık fabrikadaki aksilikleri bahane ederek gecikmeye başladı ve zaman içinde her gün biraz daha geç gelir oldu eve. Umduğum gibi olmamıştı. Ben Su'nun bebeklik evresi geçtikçe sorunlarımızın azalacağını beklerken, kocam benden giderek uzaklaşıyordu. İşin dışında kalan bütün zamanlarını, akşamlarını ve hafta sonlarını bizi tümüyle yok sayan, kendisine ait programlarla dolduruyordu. Cumartesi pazar sabahları tenis maçları, üstüne sauna, haftada birkaç kez dışarıda yenen akşam yemekleri. Bense evde artık 2 yaşına gelmiş olan kızımla yalnız kalmıştım. Her şeyin yoluna gireceğine olan inancımı hiç kaybetmeden, iş saatleri dışında çoğu zaman Su'yla baş başa geçen hayatıma devam ederken, büyük krizin tam ortasında başıma ne geldiğini bile anlayamadan bir gecede işimi kaybettim. Yönetim kurulu başkanı, kuruldaki tek kadın üyeyle yatıp kalkmaya başlayınca verilmiş infaz kararı. Kadının gözü benim yerimdeymiş meğer. Yeni görevime başlayalı henüz 2 yıl bile olmadan, dayatılmış bir istifa kararıyla apar topar işten ayrıldığımda Okan, "Canım bunda anlamayacak ne var? Başkan kadını becermiş, kadın da seni." demişti. Olayı pek de ciddiye almayan, kayıtsız bir ifadeyle. Şaşkındım. İş hayatımdaki ilk büyük yenilgi, ilk başarısızlıktı bu benim için. Oysa yeterince akıllı ve güçlü olduğumu düşünmüştüm hep. Yeterince çalışkan ve hırslı olduğumu. Yıllardır oyunu hep kurallarına göre oynamıştım. Hayatın içinden o güne dek süzüp çıkardığım bilgilere göre sürekli başarı için yeterli olmalıydı bu ama olmamıştı. Hiçbir hata yapmadığım halde büyük bir haksızlığa uğrayarak oyunun en güzel ve en zor yerinde dışarı atılmıştım. O ağır kriz koşullarında bu oyuna kaldığım yerden devam etmek pek de mümkün görünmüyordu. Okan da ben de son 1 yıldır neredeyse kazandığımız bütün parayı İstanbul yakınlarında Okan'ın öteden beri düşlerini süsleyen bir çiftlik evi için harcamıştık. Elimizde doğru dürüst bir birikimimiz de yoktu. Alıştığımız hayatı sürdürebilmek için benim bir an önce yeni bir iş bulmam ve para kazanmaya başlamam gerekiyordu. Durumun pek de iç açıcı olmadığını farkındaydım. Ama her şeye rağmen tümüyle umutsuz da değildim. Aralıksız iş görüşmeleriyle geçen sonraki günlerde bir sabah erkenden kalkmış, akşamüstü yapacağım bir görüşmeden önce market alışverişi için dışarı çıkmaya hazırlanıyordum. Aceleyle çıkarken sık sık yaptığım gibi üzerime Okan'ın montlarından birini takıverdim. Markette parayı ödedikten sonra ürünleri torbalara doldurmuş çıkıyordum ki kasiyer kız arkamdan seslendi. "Pardon, bunu unuttunuz." Ürün bandının üzerinde 4'e katlanmış duran bir kağıdı işaret ediyordu. Omuz silkerek yanıtladım. "O benim değil." Kız açıklamaya girişti. "Cüzdanınızı çıkarırken cebinizden düştü. Ben fark ettiğini sanmıştım." "Hayır, fark etmemiştim. Dönüp kağıdı aldım. Bir de değil, iç içe katlanmış 2 dosya kağıdıydı. Bir elimde torbalarla marketten dışarı çıkarken bir yandan da diğer elimdeki kağıtları okumaya çalışıyordum. Canım diye başlayan bir metindi bu. Bir yılı aşkındır sana yaptığım haksızlığın farkındayım. Satırlar ard arda dizildikçe adımlarım giderek yavaşlamaya, elimdeki torbalar hızla ağırlaşmaya başlamıştı. Okan'ın gönderdiği bir e-postaydı bu. İkinci sayfada da onun yanıtı vardı. İki uzun aşk mektubu. Bir yılı aşkındır çekilen ve artık dayanılmaz hale gelen bir hasretten söz ediyordu okuduğum satırlar. Kaç köşk buluşmaların nedenli acı verdiğinden, boş yere ayrı ayrı tüketilen zamanlardan ve haksızlıktan söz ediyordu. Haksızlıktan. Otoparkta arabamın yanına geldiğimde elimdeki torbaları yere bıraktım ve hızla bütün bedenimi kuşatan, canımı acıtan bir şaşkınlığın ortasında olduğum yerde çakılıp kaldım. Zihnime doluşan isin, dumanın ve kesif bir uğultunun içinde biraz geriye çekilmiş, orada yüzünü duvara vermiş, sırtını arabanın kapısına dayamış, omuzları çökük, ne yapacağını bilemeden durmuş bekleyen kadına bakıyordum. Hiç beklemediği bir anda aldığı darbeyle sersemlemiş, yüzünün bütün kanı çekilmiş, dünyaya aptal aptal ve donuk gözlerle bakan, büyük ihtimalle birazdan kendisine dehşetle acımaya başlayacak olan o kadın ben miydim? Gözlerim. Zihnimde kendi gözlerim büyüdü, büyüdü, yüzüme dimdik bakan iki kocaman soru işareti oldu. İyi ama o işaretlerin ardındaki soru neydi? Tam da burada, bu durumda temel soru ne olmalıydı? Kafam karmakarışık olmuştu, işin içinden çıkamıyordum. Peki nasıl geldim buraya ben? Bu ikiyüzlülüğün, bu ihanetin, bu saçmalığın ortasına nasıl çekildim? Gitmem lazım, buradan hemen gitmem lazım, Allah kahretsin, anahtarlarım nerede benim? O akşam mektubu Okan'ın önüne koyup bu nedir diye sorduğumda kısa bir an için duraksadı. Kısa bir an. Sonra hemen toparladı kendisini. Sıkıntıyla derin bir soluk aldı. Bir süre sessizce ve ifadesizce gözlerini dikip yüzüme baktı. Konuşmaya başlarken bakışlarını kaçırdı ama sesi alabildiğine rahat ve dingin çıkıyordu. Sanki ilişkimizin tam ortasına düşen ihanetten değil de sıradan, gündelik bir aksilikten, mesela o akşam için planladığımız akşam yemeğinin iptalinden söz ediyor gibiydi. Ben de sana söyleyecektim. Bu böyle gitmeyecek. Ben aşık oldum Lale. Ayrılmak istiyorum. Arkamda duran koltuğa yığılıp kaldım. Bu kadar basit mi? Diyebildim sadece. Üzgünüm, dedi. Bu aşkın ömrü bu kadarmış. Bitti. Okan gitti. Ondan geriye kalan her şeyi kaldırdım. Bütün fotoğrafları yaktım ama yine de yüzünün yarısı suda kaldı. Aşka ömür biçmişler meğer. Aşka ihanet desem değildi. Çünkü bir aşk değildi aslında. İhtirastı belki. Bütün ihanetlerin üstünde bir şeydi. Okan benim kendi kendime ihanetimdi. Bir tesadüf müydü acaba? İhanetinin hep en aşina, en güvenli, en yumuşak sevdalarla yüzleşmesi. Kaç kez ihanet ettin sen kendine Lale? Kaç kez eksildin? Peki ne kaldı geriye? Pencerede eksik bir şarkıyı mırıldanan şu başı bozuk yağmurdan başka ne kaldı? Yağma yok. Bundan böyle bildik odalarda saklanamazsın. Bütün örtülerinden soyunup dışarı çıkacaksın. Sen bunu çoktan hak ettin. Bu gece yağmurun altında çırılçıplak kılıp ıslanacaksın. Yağmurun altında. Bu son fotoğraf. Sinan'la Sedef, ortalarında da ben. Bu fotoğraf yanık değildi aslında. 18 yaşımın hayatın hiçbir izini taşımayan pürüzsüz yüzüne, acı değmemiş gözlerine, ağız dolusu gülüşüne katlanamadım. Geçenlerde elimdeki sigarayı tutup kendi yüzümü yaktım. Hani sizi kahvaltıya davet etmiştik, sobayı yakamamıştım da bütün evi duman basmıştı ya, işte o gün sen çekmiştin bu fotoğrafı. Camlar ardına kadar açık, üzerimizde paltolarımız. Komiklik olsun diye biraz da beni kızdırmak için hepimize atkı, bere, eldiven, ne bulduysan giydirmiştin. Salondaki kanepede yan yana oturmuşuz. Kahvaltı bitmiş, çaylarımızı içiyoruz. Görüyor musun? Ne kadar mutluyuz. Mutluyduk. Biz bir daha hiçbir zaman o kadar mutlu olmadık. Der ya Sinan, olmadık gerçekten de. Neden bilmiyorum ama olamadık. Hayatlarımıza sahip çıkamadık. Çünkü mutluluk kendinden başka hiçbir şeye bölünemeyen asal sayılar gibi paylaşılamıyor artık demiştim bir kez. Nasıl da kızardım bu hallerine. Klasik roman kahramanları gibi durup durup büyük laflar etmen acıklı gelirdi bana. Büyük, çok büyük düşlerin, iddialı sözlerin altında kalıp yeterince ezildiğimizi düşünürdüm. En çok canımızı yakanın, yürümümüzü aşan sözlerimiz olduğunu. Ama yıllardır hiçbir şey değişmedi. Ne sen o kocaman sözlerinden vazgeçtin, ne de ben inatla seninle uğraşmaktan. Bir kez kişisel hayatlarımızdaki tarihlerin öneminden söz ediyorduk. Sedef ile sen aşkınızı ilk kez birbirinize söylediğinizde 16 Mart 1978'di. Biz Sinan'la evlendiğimizde 12 Eylül 1979. Bu tesadüflerle hayat bize bir şey mi söylemek istiyordu acaba? Evet diye atılmıştın sen. Tesadüf diye bir şey yoktur. Elbette hayat bize bir şey söylemek istiyor. Bu tarih bizim. Unutmayalım istiyor. Bu memleket bizim gibi yani, öyle mi? Diye her zamanki gibi alaya almıştım seni. Pardon Lale Hanım, sizin doktorunuzu nihilizm üzerine verdiğinizi unutmuşum diyerek bir kahkaha atınca ortalığı yatıştırmak yine Sinan'a düşmüştü. Yeter ya, çocuk gibisiniz. Ne zaman büyüyeceksiniz siz? Son yıllarda geçimsiz çocuklar gibi durmadan didişirdik gerçekten de. Birbirimizin en karanlık, en küs köşelerine çomak sokmaktan tuhaf bir zevk almaya başlamıştık. 25 yıl önce Kalamış sahilinde hep birlikte denizden mehtap toplayan o çocuklar yıllar içinde nasıl oldu da bu hale geldi ben de bilmiyorum. Düşlerimizden, umutlarımızdan, isyanlarımızdan sıyrılınca pek bir şey kalmadı elimizde. Zamanla bıktık belki de. Birbirimizin acılarından, hizmetlerinden, yenilgilerinden yorulduk. Oysa yıllar önce nasıl da heyecan duyardım sizin varlığınızdan. O zaman Sedef ile sen ilk gençliğimin tanıklık ettiği bir büyük aşkın kahramanlarıydınız. Her mekanın aykırısı olmaya meyilli, gençlik günlerimde bana sürekli büyük isyanları, sonuna dek haklı kavgaları anımsatan bir saatin tiktakları gibiydi duruşunuz. Birbirinize dokunmaktan alıkoyamazdınız kendinizi. Kimselere aldırmaz, dernekte, yürüyüşlerde, geceleri yazıya çıkmayı beklerken, iskele önlerinde gazete satarken her fırsatta el ele tutuşurdunuz. Sonraki yıllarda hanım eline benzetmişti Sedef seni. Gerçekten de hanım eline benzerdin. Dokunmaktan öte tutunurdun, sımsıkı sarardın sevdiğini. Küçükken bir bebeğin vardı. Karnındaki bir düğmeye basınca ışık saçardı. O zaman gözleri, saçları, üstündeki giysileri canlanırdı sanki. Sizin avuçlarınızın içinde de gizli düğmeler olduğunu düşünürdüm. Birbirinize dokununca çocukluğumun o taş bebeği gibi pırıl pırıl parlardınız. Bir ışık yayılırdı ortalığa. Mekanın müziği de değişirdi sanki. Tik tak, tik tak, tik tak. Aşk da var derdi içimizdeki saat. Aşk da var, aşk da var. Tik tak, tik tak. Aşk da var. O günler benim için de elimden Sinan'ı düşünmekten başka hiçbir şeyin gelmediği günlerdi. Kalbimin 24 saat seni düşünmek ne güzel şey ritmiyle attığı günler. Senden biraz çekiniyordum ama Sinan'a duyduğum aşkı döne dolana Sedef'e anlatmaktan alıkoyamıyordum kendimi. Sinan diye diye zavallı kızın günler geceler boyu başının etini yedim. Bir gün Ankara'da bir kuzenim var, Nisan. Kuzeniz ama kardeş gibiyizdir onunla demişti. Aslında birbirinize benzemiyorsunuz. Sen dışa dönük, gerçekçi ve dayanıklı bir kızsın. O ise ilk bakışta haşarı ve deli dolu görünse de hassas ve kırılgan bir yapıya sahiptir. Bütün benzemezliğinize rağmen aşka karşı aynı tepkileri veriyorsunuz. Şimdilerde o da aşık ve senin gibi gözü aşık olduğu çocuktan başka hiçbir şey görmüyor. Sanıyorum o yıllarda Sedef kişisel hayatında beni Nisan'ın yerine koymuştu. Daha o gencecik yaşında anaç, sevdiklerini koruyup kollayan, sahip çıkan bir hali vardı. Ben de onu üniversite eğitimi için Ankara'ya gidince yokluğu hayatımda büyük bir boşluk yaratan Gül ablamı yerine koymuştum. Sırlarımı onunla paylaştım, yaralarımı hiç sakınmadan ona gösterdim, aklıma takılan, kimseye soramadığım en mahrem soruları ona sordum. Birbirimizin sevdasını, sofrasını, hayatın bütün telaşlarını paylaştık biz Sedef'le. Gül suyundaki o işçi evinden gelin çıktığım gün yanımda Sedef vardı. Saçlarımı da makyajımı da o yapmıştı. Derme çatma eşyalarla ilk evimi kurarken de etraftan bulduğu bütün işe yarar eşyaları birer birer toparlayıp bana taşıdı. 12 Eylül sonrası kaçak olduğumuz günlerde artık görüşemiyorduk ama o uzun aralıklarla da olsa Sinan'la buluştuğunuzu biliyordu. O randevuların birinden döndüğünde Sinan elinde bir cumhuriyet altını ile gelmişti. Sedef, ihtiyacınız olabilir diye birkaç ay önceki düğününüzde takılan altınını göndermiş. O gece Sinan'dan gizli kendimi banyoya kapatıp sessiz sessiz ağlamıştım. Başımıza ne geleceğini hiç bilmediğimiz, o gergin bekleyişin içinde Sedef'in aklında olduğumu bilmek dokunmuştu bana. Yurt dışına çıkıp Viyana'ya yerleştikten sonra uzun yıllar görüşemedik. Sen Sinan'la Doğu Berlin'de karşılaştıktan sonra birbirimizin izini bulduk yeniden. Ondan sonra mektuplaşmaya, telefonlaşmaya başladık. Aradan geçen yıllar Sedef'le kurduğumuz dostluğa hiç dokunmamıştı sanki. Bıraktığımız yerde bulduk birbirimizi. Günlerimizi uzun uzun yazdığımız mektuplarla, mektupların arasına koyduğumuz fotoğraflarla paylaştık. O yine benim çocukluğumdaki Gül ablam oldu, ben de onun küçük kız kardeşim. 12 yıl sonra geri döndüğümde bu şehirdeki o şaşkın, telaşlı ve nereden başlayacağını bilemeyen günlerime bir abla şefkatiyle sahip çıkan da yine Sedef oldu. Salacak'taki evi birlikte tuttuk. Elimdeki kısıtlı parayla şehrin her yanını dolaştık, odaları birlikte döşedik. Ailesindeki kelli felli adamları araya sokup ilk işimi de o buldu bana. Hayatımı bir an önce yoluna sokayım diye gerçek bir abla telaşıyla elinden geleni yaptı. Birbirimize çok yakındık ama belki de gerçekten kardeş olmadığımızdan, kız kardeşlerin yıllar içinde biriken duygusal fırtınaları, üstü örtülü iktidar kavgaları, ince ince kıskançlıkları, hayatın içinde hep birbirini kollayarak, kıyaslayarak karşılıklı tetikli duruşları yoktu aramızda. Gerçi benim Gül ablamla da öylesi sorunlarım olmamıştı ama nedense onunla çocukluğumda kurduğum yakınlık aradan geçen yıllara dayanamadı. Viyana'dan dönüp geldiğimde Gül ablam yaşlandıkça hızla anneme benzeyen evli iki çocuklu bir öğretim üyesiydi. Bense yıllar sonra yeniden kurduğum aile ilişkileri içinde tıpkı anneme benzeyen ikinci bir kadının varlığını kaldıracak halde değildim. Sonraki yıllarda da yakınlaşmayı başaramadık. Gül ablam annemin yılda birkaç kez bütün aileyi toparladığı kalabalık yemek sofralarında kaldı. Çocukluğumun durdurak bilmeyen kahkahalarını, sebepli sebepsiz akıp gidiveren gözyaşlarını kucaklayan o anlayışlı, anaç ve sıcacık Gül ablası ise bir tek Sedef'te yaşadı. Sinan'dan ayrılacağımı öğrendiğinde çok üzülse de sanıyorum beni en iyi Sedef anlamıştı. Ayrılık sonrası içine düştüğüm boşluğu, o boşlukta nasıl şaşkın ve yapayalnız asılıp kaldığımı gördü. Şehirde yıllar öncesinden kalma tek tük ilişkilerim vardı ama her şey öyle darmadağınıktı ki. Burgaz'daki nikahınızdan sonra bir daha hiç karşılaşmamış olsam da yıllardır sizden duyup dinlediğim Nisan'la ve Barış'la buluşturdu beni. Herkesin birer birer eksilip yalnızlaştığı şu 10 yılda ne yaptı etti hepimizi bir arada ve etrafında tutmayı başardı. Sense bu adam benim hayatta en çok saygı duyduğum adamdır diye tarif ettiğin Sinan'la ayrıldığımızı duyduğun andan itibaren küstün. Sinan'ın ve Sedef'in bütün çabalarına rağmen bir daha da gönlünde hiç barışmadın benimle. Her fırsat bulduğunda sosyal bir kadın değilsin sen diye küçümserdin ya beni. Doğruydu aslında. Yıllar içinde fazla dostum olmadı. Belki de bu yüzden hiçbir zaman öyle çarçabuk vazgeçmedim. Sahip olduğum dostluklara kolay kolay kıyamadım. Senin bana küstüğünü, hiç gözünü kırpmadan gönlünden çıkarıp attığını anladığımda içimde bir dal zedelendi. Yine de yıllarca sevdikleri tarafından sevilmediğini bilen küçük bir çocuğun kırgınlığıyla içten içe sevmeye devam ettim seni. İğnelemelerini, aşağılamalarını, her fırsat bulduğunda hafif hafif yaralamalarını elimden geldiğince sineye çektim. Olmadı. Tıpkı o kalbi kırık, hırçın çocuklar gibi kıran kırana kavgaya girdim seninle ama ne olursa olsun senden vazgeçmedim. Nisan ve Sedef'le dertleşiyorduk bir kez. Bizim kuşağın erkeklerinden yakınıyorduk. Okan'ın ilgisizliği, ayrılıktan sonra Su'nun babasından tümüyle uzak büyümesi üzüyordu beni. Sedef de Bulut'un sahipsizliğini dert ediyordu. Sağcısı da, solcusu da, popçusu da bir demişti sonunda. Bizim kuşağın erkekleri böyle çıktı. Çoğu baba olmayı da, koca olmayı da beceremedi. Biz mi hata yaptık, yoksa kabahat annelerinde mi bilmiyorum. 26. ayrımın sonu sayfa 303.